Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 14 Hordar 1400, Hicri Kameri 23 Şevval 1442 ve Miladi Takvim'de 4 Haziran 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni'nin Rıhlet Yıldönümü özel programı, Nur'a Giden Yol ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin 32. Rıhlet yıl dönümü. Şeyh İsa Kasım direnç cephesinin kurulmasında İslam devrinin en önemli başarılarından biri olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Netanyahu tarihin çöplüğüne gitti dedi. İran tek taraflı yaptırımları insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi. Abdülmelik el-Husi, Amerika 11 Eylül'ü İslam'a saldırmak için bahane olarak kullandı dedi. Amerika çok sayıda Çin'in savunma ve teknoloji şirketine yaptırım kararı aldı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Şems-i Takvim'le 14 Hordat 1400, İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin 32. Rıhlet yıldönümü. 32 yıl önce İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ruhullah Musevi Hümeyni, 87 yıllık yorum bilmez çaba ve meşakkatli yaşamın ardından Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rahmetli İmam Hümeyni, Hicri Şems'i 1342 yılında Diktaşah rejimi ve Amerikalı müdahaleleri karşıtı kıyamına başladı. Daha sonra Şah rejimi tarafından Türkiye'ye, oradan da Irak'a sürgün edildi. İmam Hümeyni Irak'ta 13 yıl sürgün hayatı sırasında Şah rejimi ve Amerika'nın baskıları ve müdahalelerine rağmen birçok öğrenci ve talebe yetiştirip yayınladıkları aydın bildirilerle İslam İnkılabı zaferi için zemin hazırladı. Sonunda rahmetli İmam kıyamının doruk noktasında Fransa'ya gidip oradan da şanlı ve görkemli bir şekilde İran'a döndüğünde İran İslam İnkılabı Hicri Şems'i 1357 yılında zafere kavuştu. İslam İnkılabı'nın zafere kavuşması ardından iç ve dış düşmanların müdahaleleri ve komploları ve diktatör rejimin İran'a dayattığı savaşta tüm zorluklara rağmen kararlı bir şekilde İran milletinin liderliğini yürüttü. İran milleti büyük önderleri İmam Hümeyni'yi rıhlet gününde bir kez daha saygıyla ve rahmetle anarak kararlı ve iradeli bir şekilde daha aydın bir geleceğe doğru imamın yolunda ilerlemeye devam ediyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İmam Hümeyni'nin rıhlet yıldırımı nedeniyle bugün televizyon ve radyodan canlı olarak konuşma yapacak.
4 Kasım 1964'te İmam Hümeyni'nin Türkiye'ye gitmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun sürgün döneminde ve imamın dünya devriminin başlangıcındaki ilk adımıydı. Muhabirimizin Ankara'dan bildirdiğine göre İmam Hümeyni 4 Kasım 1964'te Ankara şehrine girdikten ve eski Ankara Palace Hotel'de birkaç gün kaldıktan sonra tarihi Bursa'ya gitti. İmamın Türkiye'deki varlığının üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen Ankara ve Bursa halkının yaşlıları hala imamın adını hatırlıyorlar. Bursa İmam Hümeyni Kütüphanesi ve Kültür Merkezi Müdürü Bülent Ayyıldız, İmam Hümeyni'nin eserlerini ve inkılap liderinin mesaj ve tavsiyelerini İstanbul Türkçesi ile uzun yıllardır korumaya ve yayınlamaya çalıştıklarını söyledi. Ayyıldız'a göre özel günlerde Türkiye gençlerinin katılımıyla İmam Hümeyni'nin okulu ve hedefleri başlıklı bir dizi söyleşi yapılacak. Bursa'daki İmam Hümeyni Kütüphanesi ve Kültür Merkezi Başkanı, İmamın 11 ay zorunlu Türkiye'de kalmasının onun fıkhi fetvaları hakkında bir kitap derlemek için bir fırsat olduğunu da kaydetti.
Bahreyn İslami Hareketi'nin lideri Şeyh İsa Kasım, İslam devriminin en önemli başarılarından biri, direniş cephesini oluşturması ve tahakküm sistemine karşı tekrarlanan zaferlerin kazanılmasıdır, dedi. İran'a göre Şeyh İsa Kasım, dün İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu, rahmetli İmam Hümeyni'nin mezarı başında düzenlenen İmam Hümeyni ve Çağdaş Dünya Uluslararası Seminerine bir video mesajında şunları söyledi. İslami devrim, İslam düşüncesini önce İran milletine sonra da İslam ümmetine taşıdı ve bunun sonucu hiç kuşkusuz İslami direniş cephesinin oluşumunda görülebilir. İsa Kasım, bugün düşman İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi projesine tüm ciddiyet ve kararlılıkla karşı duran direniş eksenidir. İslam ümmetinin tüm maddi ve manevi varlığını hedef alan bu proje İran'ın İslam inkılabının bir diğer büyük başarısıdır, dedi. Bahreyn İslami Hareketi lideri bu eksenin arkasında farklı milliyetlerden, etnik kökenlerden, dinlerden ve dillerden İslam ümmetine bağlı kişiler İslam İran'ın bu eksenin tüm güçlerinin başında olduğunu hatırlattı.
İslami Cihat Hareketi'nin İran temsilcisi Nasır Ebu Şerif, İmam Hümeyni çağdaş tarihte peygamberlerin karakterine yakın tek kişi dedi. İran'a göre dün Uluslararası İmam Hümeyni ve Çağdaş Dünya Konferansı'nda konuşan Nasır Ebu Şerif, devrimden önce İslam dünyası çağdaş bir cehalet içinde yaşadı ama rahmetli İmam, İran'da inkılabı zafere kavuşturarak İslam dünyasını da cahiliyetten kurtardı dedi. Nasır Ebu Şerif, İmam Hümeyni 20. yüzyılın başında İslam'ı yeniden canlandırdı. İlk başarısı İran halkının özgürlüğü oldu ve bu da İran'da köklü değişikliklere yol açtı ifadesini kullandı. Nasır Ebu Şerif, İmam Hümeyni'nin İslam devleti kurma fikrinin liyakat ve tercihe dayalı olduğuna işaret ederek, dini, sosyal, ekonomik ve politik yol dünya liderliğine götürdü dedi. Ebu Şerif, İslam devrimi sadece İran halkı için değil, aynı zamanda İslam ve insan toplumu için de bir devrimdi. Bu nedenle devrim bölgede ve dünyada, özellikle Filistin'de büyük değişimlerin yaşanmasını beraberine getirdi dedi. İslam Cihat Hareketi'nin İran temsilcisi, İslam devrimi direniş eksenini oluşturmasaydı bugün Amerika ve İsrail İslam dünyasında galip gelir ve tüm hedeflerine ulaşırdı dedi.
Bahreyn'deki 14 Şubat devrimi gençlik hareketi Filistin meselesinin zaferinde İmam Hümeyni'nin önemli bir rol oynadığını vurguladı. İran'a göre 14 Şubat Bahreyn devrimi gençlik hareketi İslam devriminin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin vefatının 32. yıldönümü münasebetiyle yayınladığı bildiride Siyonist rejimin tarihin çöplüğüne karışmakta olduğunu, direniş güçlerinin sayesinde bu rejimin işgal ettiği bütün topraklardan kökünün kazınacağını bildirdi. Bahreyn Devrimi Gençliği'nin bildirisinde İmam Hümeyni'nin her zaman Kudüs'ün kurtuluşunu düşündüğünü ve İsrail'e karşı tavrının devrim başından itibaren açık olduğunu, zira bu yönde Uluslararası Kudüs Günü ilan ettiğini yer verilirken, bugün İslam devriminin emperyalizme karşı kazandığı zaferin ardından Kutsal Kudüs'ün ve tüm Filistin topraklarının kurtarılması durumunda tam anlamıyla köklü değişikliklere tanık oluyoruz cümlesine yer verildi. 14 Şubat'ta Bahreyn Devrimci Hareketi imamın vefatından sonraki İslam devriminin İslam hükümetini ve kurumlarını inşa etme yolunda ve direniş eksenine yönelik çabalarında büyük değişikliklere tanık olduğunu, askeri ve güvenlik yeteneklerini artırdığını, Lübnan'ın İsrail işgalinden kurtulduğunu ve Filistin savunucusu Gazze'deki 12 günlük Filistin sonuncusu Gazze'deki 12 günlük savaş olan intifadalar ve özgürlük çatışmalarının yaşandığına dikkat çekti.
İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarından Muhsin Mehralizade, Cumhur için mutabakat başlıklı açıklamasında sıkıntıları bir kenara bırakıp sadece geleceği düşünelim, kızmamamız ve ayrılmamamız gereken tarihi anlarda duruyoruz. Birbirlerimizi yalnız bırakmamalıyız dedi. Mehralizade dün yaptığı açıklamasında şöyle dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin bu dönemdeki durum ve toplumun siyasi atmosferine hakim olan umutsuzluk, hiç kuşkusuz kökü geçmişten gelen, halkın talebini görmezden gelen bir anlayışın sonucudur. Mehralizade, İran'ın onurlu insanları ne zaman umutla arenaya girse, Allah'ın lütfuyla arenada zaferle çıkar. Bugün biz siyasi aktivistlerin hepimizin görevi umudu toplumda diri tutmaktır dedi. İran'ın 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin adayı seçilmesi halinde her dil, din ve düşüncedeki tüm İranlıların Cumhurbaşkanı olacağına söz verdiğini belirterek şu anki durumdan çıkmanın tek pratik yolu herkesin isteklerine özel önem verilmesidir dedi.
İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçim adaylarından Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, asıl amacının nihai tüketiciyi korumak olduğunu belirterek hane halkının giderlerini düşürmeli ve satın alma gücünü artırmalıyız dedi. İran Pres Ajansı'na göre Gazizade Haşimi yaptığı açıklamada, ana hedefimiz nihai tüketiciyi ve nihai tüketiciye ulaşmak için aldığımız tüm nihai önlemleri korumaktır dedi. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçim adayı, seçilmesi halinde kurucu hükümetin öncelikleri olarak fiyat reformlarının yanı sıra üretim ve dağıtım reformu yapacağız. Kiraları ortadan kaldıracak ve üretim, ithalat ve dağıtım süreçlerine hükümet müdahalesini azaltacağız. Tüm bunlarla birlikte nihai efektif paketi öngördük ki tüm bu sistemler düzgün çalışmadığı takdirde bu nihai paket tüketiciye ulaşacak ve ihtiyaçlarını karşılayacaktır dedi. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran 2021'de yapılacak.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Siyonist rejimin Başbakanı Netanyahu'nun iktidardan ayrılmasına atıfta bulunarak onun da tarihin çöplüğüne gittiğini yazdı. Zarif, terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iktidarının sona ermesine Twitter hesabından tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Netanyahu'yu cinayet ortağı olarak adlandırdı. Eski Amerikan Başkanı Trump ve onun en yakınlarından eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran düşmanlığında benzersiz olduklarını ve bunların da Siyonist rejimin cinayetlerinin ortağı olduklarını bildirdi. Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada Netanyahu, İran karşıtı, rezil suç ortakları Bolton, Trump ve Pompeo ile tarihin çöplüğüne gitti, dedi. İran hala dimdik ayakta. Bu kadar İranlara zarar vermeyi amaçlayan herkes için birkaç bin yıl boyunca tekrarlandı. Yolun yönünü değiştirmenin zamanı geldi dedim.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oy hakkından mahrum kalmasına verdiği tepkide Birleşmiş Milletler'in İran'ın geciken aidatını Amerika'nın son 110 milyon dolarlık korsanlığından alabileceğini söyledi. Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuya değindi. Zarif, gerçeklerin ters yüz olduğu bir dünyada Birleşmiş Milletler aidatlarını geç ödemesi nedeniyle İran'ın oy hakkını elinden aldı. Göze alınamayan şey Amerika'nın ekonomik terörizminden dolayı İran'ın aldığı gıdanın parasını Amerika ödetmemiştir, engel olmuştur. Birleşmiş Milletler ise bundan sonraki bir meseledir. İran Dışişleri Bakanı 110 milyon dolarlık hırsızlıktan söz ederek gerçekte Amerika'nın bir tankere el koyması ve ardından yaklaşık 2 milyon varil İran ham petrolünü satma girişiminden bahsediyor. Amerika hükümeti İran devrim muhafız ordusunun petrol tankerini İran'dan gizlice intikal ettirmeye çalıştığını ama Amerikan güçlerinin petrol tankerine el koyduğunu iddia etmişti.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevançi, yaptırımlar gibi tek taraflı zorlayıcı eylemleri yasa dışı, ahlaksız, insanlık dışı, savaş suçu ve insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirdi. Mecid Tahtirevançi, İran ve diğer 9 ülkenin inisiyatifiyle gerçekleştirilen tek taraflı eylemlerin hedef ülke halkları üzerindeki etkilerini incelemek üzere sanal bir toplantıda, onlar tek yönlü yaptırım kararlarıyla uluslararası hukuku ve temel insan haklarını açıkça ihlal ediyorlar dedi. İranlı yetkili konuşmasının devamında şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti koronadan çok etkilenen bir ülke olarak yıllardır uzun süreli yaptırımlar altında ve bu yasa dışı eylemler bankaların ve finans kuruluşlarının İran'la ticaret ve finansal işlemler yapmasını engelledi. İranlı yetkili, Batı ülkelerinden aslında sadece kağıt üzerinde olan muafiyetler olduğunu duyuyoruz. Bu tür yaptırımların sonuçları İranlıların sağlığını, temel ilaçlara, tıbbi ekipmana, ilaçlara, tıbbi ürünlere erişimlerini ciddi şekilde tehdit ediyor dedi. Tahtirevançi, Amerika'nın tek yanlı yaptırımları hastalık ve tıbbi koşullardan etkilenen İranlılara çok daha fazla zarar veriyor. Sonuç olarak her yıl kadın, çocuk ve masum insan ölümlerinde sayılar arttı ifadesini kullandı.
İran milli futbol takımı Hong Kong'la oynadığı maçı 3-1 kazandı. İran'a göre İran milli futbol takımı 2022 Dünya Kupası elemeleri çerçevesinde dün Asya kıtası C grubu maçında Hong Kong'a karşı oynadı ve maçı 3-1 kazandı.
Türkiye günlük koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 222.847 COVID-19 testi yapıldı. 6.602 kişinin testi pozitif çıktı. 114 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 563 olarak kayıtlarda yer aldı.
Türkiye Genelkurmay 2. Başkanı Kor General Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Hasanov arasında gerçekleştirilen görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasında asker işbirliğinin artırılması perspektifleri görüşüldü. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Yüzey Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında Bakü'de bulunan Genelkurmay 2. Başkanı Kor General Selçuk Bayraktaroğlu'nun Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Orta Doğu ve Afrika özel temsilcisi Mikhail Bogdanov, Suriye'de tarafların anayasa konusunda anlaşması durumunda erken seçim yapılabileceğini söyledi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kalabalık semtlerinden Gazimiye'de meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Genel Sekreteri Abdülmelik El-Husi, 11 Eylül olaylarından sonra Amerika'nın benzeri görülmemiş bir şekilde İslam ümmetini hedef aldığını ve çıkarlarına hizmet eden rejimlerden memnun olmadığını vurguladı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerikan kişi ve kuruluşlarının savunma ya da izleme teknolojisi sektörlerine bağlı olduğu iddia edilen onlarca Çinli şirkete yatırım yapmasını yasaklayan bir kararname imzaladı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki yorumumuz Biden'ın beyaz üstünlükçülerin terör tehdidiyle ilgili uyarısı etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, Oklahoma eyaletinde bulunan Tulsa'daki siyahilerin katliamının 100. yıl dönümünde beyaz üstünlükçülerin terörizmin Amerika'ya karşı en tehlikeli tehdit olarak nitelendirdi. Biden, Salı günü ilk Amerikan Başkanı olarak 1921'de siyahilerin beyaz üstünlükçü gruplar tarafından öldürüldüğü bölgeyi ziyaret etti ve ülkesindeki var olan ırkçılık hususunda uyarılarda bulundu. Biden konuşmasında şu açıklamalara yer verdi. Biz ırkçı nefret için sığınak olmamalıyız. Bugün beyaz üstünlükçülerin estirdiği terör topraklarımıza karşı en ölümcül tehdittir. IŞİD ve El-Kaide değil, beyaz üstünlükçüler bu tehdidi oluşturmaktadır. Yüzyıl önce 31 Mayıs ve 1 Haziran 1921'de yüzlerce beyaz üstünlükçü gruplara üye olan Tulsa şehrindeki Greenwood bölgesine saldırıp siyahilerin Wall Street olarak bilinen siyahilerin sık çalıştığı bölgede yüzlerce siyahi katliam edip ticari merkezler, konutlar, kütüphaneler, hastaneler, okullar ve benzeri binaları da kapsayan 35 caddeyi harabeye dönüştürdüler. Şimdiye kadar Tulsa katliamından sağ kurtulanların kendisi veya akrabaları ve yakınları bu olaydan dolayı tazminat alamamışlardır. Sigorta şirketleri ise toplam 27 milyon dolara tekabül eden siyahilerin şikayetlerini hep reddetmişlerdir. Aslında siyahilere karşı etnik ayrımcılık ve geniş çaplı ve sistematik şiddet bu ülkenin 1776'da kurulmasının ardından en bariz özelliklerinden biri olmuştur.
Siyahiler hakları için gösterdikleri geniş çaplı mücadeleye rağmen her türlü ayrımcılığın ve şiddetin kurbanı olmaya devam ediyor. Aslında etnik ayrımcılığı ve ırkçılık Amerikan toplumunda her zaman önemli bir sorun olmuştur. Ve siyahiler 1921'de Tulsa'da beyaz üstünlükçülerin yaptığı gibi defalarca linç cinayetlerinin ve katliamlarının kurbanı olmuştur. Bu durum Amerika'nın en üst düzey yöneticisinin artık kabul ettiği, onunla mücadeleyi talep ettiği bir konudur. Zira Biden, Amerikan halkını ülkemizdeki ırkçılığın temel nedenlerini yeniden düşünmeye ve ülke genelinde sistematik ırkçılığı ortadan kaldırmak için çalışmaya çağırıyorum ifadesini kullandı. Resmi olarak Afrika kökenli Amerikalılar olarak adlandırılan siyahi Amerikalılar, Amerika'da Latinlerden sonra ikinci etnik azınlıktır ve Amerikan nüfusunun yaklaşık %14'ünü teşkil ediyor. Barack Obama'nın Beyaz Saray'daki ilk siyahi başkan olarak seçilmesinin siyahilerin durumunu iyileştirmesi bekleniyor. Ancak pratikte siyahilerin durumu ekonomik ve sosyal olarak daha da kötüleşti. 1950'lerde siyahi sivil haklar hareketi bir hak arayışı ve ayrımcılık ile mücadele dalgasında yol açsa da bugün Amerikan toplumunun gerçeği hala onlara karşı çeşitli boyutlarda ve yönlerde ırk ayrımcılığının uygulandığının devam ettiğini gösteriyor. Bunun bir tezahürü Afrika kökenli Amerikalıların beyazlardan daha fazla tutuklanması, birçoğunun hapse mahkum edilmesidir. Öte yandan Amerikan polis şiddetinin ana kurbanları da siyahi insanlardır. İşte bu durum Amerikan şehirlerinden birinde zaman zaman meydana gelen protesto ve isyanların ana sebeplerinden biridir. Aynı zamanda ırkçılık, siyahi Amerikalıların toplumsal yaşamını tüm yönlerini etkilemiş, sistematik olarak her türlü eğitim, sağlık, ekonomik, mesleki ve diğer ayrımcılığa maruz kaldıkları bir sürecin oluşmasına yol açmıştır. Eski Amerikan Başkanı Barack Obama'ya göre ırkçılık Amerikalıların DNA'sındadır. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Ku Klux Klan ve Neonazi gibi aşırı sağcı hareketlerden gururlu çocuklar ve yemin sahipleri gibi militan sağcı gruplar gibi farklı aşırı gruplardan oluşan beyaz üstünlükçü terörizmin tehdidini itiraf etmesi Amerikan toplumunun 21. yüzyılda da büyük toplumsal ve güvenlik sorunları ile karşı karşıya kaldığını, ulusal güvenlik ve tutarlılığını ciddi tehdit altına aldığını gördüğünü göstermektedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Fransa'dan Libya'ya dış müdahalelerin son bulması vurgusu etrafında. Libya krizinin sonlandırılması ve tüm siyasi grupların katılımıyla genel seçimleri düzenlenmesi doğrultusundaki çalışmalar devam ettiği bir sırada bu ülkedeki yabancı güçlerin varlığının sürmesi ve yabancı ülkelerin kurumların açık müdahaleleri barış sürecini yavaşlatmış ve engeller ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu anlamda zaten bu müdahaleci ülkelerden biri olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Libya Başbakanı ile görüşmesinde müdahalelerin son bulmasına ve yabancı ülkelerin bu ülkeyi terk etmesine vurgu yaptı. Aslında Macron'un Libya yönelik dış müdahalelerin durdurulması çağrısı çelişkili bir durumdur. Çünkü zaten Fransa'da Libya krizinde taraf tutmuş ve en önemli dış aktörlerden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve bölge ötesi güçlerin karşı karşıya gelmesi yaklaşık 10 yıldır Libya'yı büyük bir kriz ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu durum hala devam etmektedir. Libya'nın büyük petrol kaynakları, stratejik konumu ve bir yandan da Afrika'nın başı ve tavanı sayılması, Avrupa sınırlarına yakın olması, Akdeniz açık sularına erişimli olması, farklı ülkelerin Libya siyasi krizine pay almaya ve kendilerine rol kapmaya çalışmalarına yol açmıştır. Fransız yetkililer defalarca Libya gelişmelerine tepki göstermiş, özellikle de Türkiye'yi hedef almıştır. Türkiye hükümeti açık ve net bir şekilde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklemek üzere Trablus askeri güç göndermiştir. Böylece Fransa ve Türkiye arasında açıklamalar üzerinden bir savaş başlamıştır. Aslında Fransa'nın Libya'ya müdahale etme konusundaki ana ve uzun vadeli stratejisi petrol üretiminden daha fazla pay almak, ekonomik tavizler almak ve Kuzey Afrika bölgesinde nüfuzunu artırmaktır. Zaten Fransa çeşitli siyasi, ekonomik ve güvenlik bahaneler ile yeni sömürgecilik bağlamında Kuzey Afrika ülkelerinin birçoğunda nüfuza sahip olup ekonomik ilişkilerinin büyük bir bölümünü bu ülkelerde ayakta tutmaktadır.
Bu bağlamda Libya, Afrika kıyısı ülkelerine açılan kapı ülke olarak Fransa için hayati önem taşımaktadır. Birçok Fransız askeri Mali'de ve Batı Afrika sahil bölgesindeki diğer ülkelerde aktif durumda ve Fransa'nın ekonomik kaynaklarının büyük bir kısmı ve Fransız enerji ve nükleer santraller için gerekli olan uranyum da dahil olmak üzere ham maddeler bu ülkelerden temin ediliyor. Siyaset bilimci Karinces bu bağlamda şöyle diyor. Fransa'nın bölgedeki çıkarları öncelikle ekonomik çıkarlardır. Askeri eylemleri bölgede petrol ve uranyuma erişimini sağlamak içindir. Fransa'da ülkenin nükleer santralleri tarafından üretilen elektriğin %75'inin Mali sınırının ötesindeki Kidal bölgesine çıkarılan uranyuma bağlı olması inanılmaz gelebilir. Mevcut durumda Fransız makamları, tarafsızlık iddiaları ve barışı destekleme vurgusu ile Libya'da yer almak isteseler de aslında bu ülkedeki çıkarlarını ve Fransa'nın konumunu koruma niyetindeler. Bu bağlamda Fransızlar üstü kapalı ve gizli bir şekilde müdahalelerini sürdürüyorlar. Libya hükümeti Yüksek Konseyi'de geçtiğimiz günlerde Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Amerika Büyükelçiliklerinin 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ortak müdahale açıklamasını ülkenin egemenliğinin ihlali olarak nitelendirerek kınadı. Bu doğrultuda Fransa'nın Libya siyasi arenasındaki müdahalesinden ve rolünden vazgeçmesi halinde bu ülkede barış sürecinin kurulmasını, Libya halkına bırakılması ve yabancı güçlerin çekilmesi ve dış müdahalelerin durdurulması konusundaki Emmanuel Macron'un mevcut vurgusu kabul edilebilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Hordad 1400, Hicri Kameri 23 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 4 Haziran 2021 Cuma. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Hordad 1368'de İran İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri İmam Hümeyni 87 yaşında Hakk'a yürüdü. Bu haberin duyurulmasının ardından İslam dünyası matem ve hüzne büründü. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni Hicri Şemsi 1 Mehr 1281'de Hümeyn şehrinde doğmuştu. İmam Hümeyni'nin siyasi faaliyetleri bilimsel ve kültürel faaliyetleriyle birlikte başladı. İmam Hümeyni'nin Şah rejimi ve Amerika'nın İran'daki müdahalelerine karşı mücadeleleri 1342'de arttı ve nihayet İmam Hümeyni Şah tarafından Türkiye'ye ardından da Irak'a sürgün edildi. İran'daki mücadelelerinin doruğa ulaşması ve İmam'ın Fransa'ya hicreti ve İmam'ın İran'a görkemli bir şekilde dönmesinin ardından İran'da 1357'de İslam İnkılabı nihai zafere ulaştı. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra süper güçler ve inkılabın iç ve dış düşmanları ve bu arada Irak'ın Basri rejiminin İran karşıtı komplolarına rağmen İmam Hümeyni İran halkına dirayet ve cesaretle rehberlik etti. İmam Hümeyni'nin rehleti dolayısıyla başsağlığı dilerken İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin İmam Hümeyni hakkındaki sözlerinden birini sizlere aktarmak istiyoruz. Ayetullah Hamenei şunları kaydetmişti. İmamın kıyamı ilahi enbiyaların kıyamını hatırlatıyor. O dini, düşüncenin ihyacısıdır ve iman meşalesini yakan ve en büyük halkçı hamasetin yaratıcısıdır. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Hordad 1368'de İran rehberi Seçme Hubregan Meclisi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'yi İran İslam Cumhuriyeti rehberi olarak seçti. Rahmetli imamın vefatından birkaç saat sonra Hubregan Meclisi imamın halefini tayin etmek için bir toplantı düzenledi ve imamın siyasi vasiyetnamesini okuduktan sonra İran'ın gelecek rehberini tayin etmek amacıyla toplandı. Hubregan Meclisi'nin incelemelerini bitirdikten sonra İslami bilimler ve İslam hakkında aydın bakış açısına sahip olma, fıkıh ve İslam hukukunda algılama gücüne sahip olmak, zamanın meseleleri ve günümüzde gerekli konularda bilinçli olmak, cesur, tedbirli ve yönetme gücüne sahip olunması gibi özelliklerin bulunmasından dolayı Ayetullah Hamenei'yi çoğunluk oyuyla İslam İnkılabı rehberi olarak seçti. O yıldan bugüne değin İslam İnkılabı rehberi rahmetli İmam Hümeyni'nin çizgisinde ve İslam dininin yüce talimleri uyarınca İslam İnkılabı'nı yüksek hikmet, tedbir, uzak görüşlülük ve beceriyle rehberlik ve önderlik etmektedir. Ayetullah Hamenei Hicri Şemsi 1318'de İran'ın kuzeydoğusundaki kutsal Meşhed kentinde dünyaya gelmişti. ...693 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Şevval 749'da Mısırlı tabip, matematikçi ve yazar İbn Said Ensari dünyaya geldi. Mantık, tıp, matematik dallarında büyük yeteneği olan İbn Said Ensari, kendisinden önceki kendi dönemindeki önde gelen şahsiyetlerin geçmişleri hakkında geniş bilgilere sahipti. İbn Said Ensari yaklaşık 14 eseri telif etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden sizlere aktaracağız.
Cumhuriyet.
Erdoğan'ın açıklaması sonrası dolarda tüm zamanların rekoru.
Yeni Çağ.
Salyalar bir yeri daha işgal etti. Marmara Denizi foseptik çukuruna döndü.
Yeni Asya.
Ekonomi büyüdü, cepler küçüldü.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ocak'tan 2 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde "Siyaset mühendisliğinin sonu hezimettir" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Son 30-40 yıllık siyasi tarihimizde bir bakıma siyaseti dizayn etmek üzere farklı yöntemlerle siyaset mühendisliği projelerinin üretildiğini hepimiz biliyoruz. Değişik mahfillerde hazırlanan bu projeler çoğu kez başarılı olmasa da siyasetin zeminini tahrip ettiği bir vaka diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ama şu da bir gerçek ki siyasetin genetiğiyle uyuşmayan bu tür karışık işler hiçbir şekilde hazırlayanlara fayda sağlamamıştır. Son günlerde de yine akla ziyan siyaset mühendisliği projeleriyle garip işler sahnelenmeye çalışılıyor. Geçmişte bu yollara tevessül edenler projelerini genellikle asker ve yargıya atıfta bulunarak pazarlamaya çalışmışlardı. Ancak her seferinde mühendislik projesini yürütenlerin ipliği sandıkta pazara çıkmış oluyordu. Şimdi devreye sokulmaya çalışılan siyasi mühendislik projeleri öylesine acemice yapılıyor ki muhtemelen sandığa kadar bile ömrü olmayacak. Çünkü öylesine küçük aparatçıklar kullanılıyor ki dokunsan yıkılacaklar. O yüzden de insan üflemeye korkuyor. Güya Millet İttifakı seçimlerde başarılı olmaları durumunda HDP'ye de hükümette yer vermek üzere gizli pazarlıklar yürütüyorlarmış. Peki nereden çıktı bu pazarlık işi dersiniz? Tabii ki üfürme kulislerden. Güya 5 yıldır cezaevinde olan Selahattin Demirtaş Ankara kulislerini avdet etmiş ve demiş ki ortak cumhurbaşkanlığı adayı ve 3 cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve 3 bakanlık verilecek. İçişleri, milli savunma ve milli eğitimi bize vermezler. Dışişlerine vermezler ama Avrupa Birliği ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir. Demirtaş'ın avukatının ifadesiyle Demirtaş 5 yıldır hangi kulise çıkmış da o sözleri söylemiş? Ne kulisi? Herkesi aptal mı sanıyorsunuz? Öyle anlaşılıyor ki muhalefette oluşan ve giderek toplumda geniş bir karşılık bulan Demokrasi İttifakı birilerinin uykularını kaçırıyor. Bu yüzden de muhalefet partisi liderlerinin her birinin en doğal siyasi faaliyetlerini belli olaylar üzerinden irtibatlandırarak gözdağı vermekte bir beis görmüyorlar. Mesela İyi Parti lideri Meral Akşener'i Rize ziyareti vesilesiyle yapılan çirkin saldırı üzerinden "dua et ki daha ileri gitmemişler" benzeri sözlerle gözdağı vermek bu projenin bir parçası olabilir mi? Hiç sanmıyorum ama yine de birilerinin aklının köşesinde acaba bu muhalefeti nasıl yerli milli yapabiliriz hesapları yapılıyordur. Hemen hatırlatalım. Bu tür projeleri tasarlayanların siyasi tarihimizde yaşanan tecrübeleri okumakta bir sıkıntıları var. Çok uzağa gitmeye gerek yok. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini iyi okusunlar yeter.
C Cevher İlhan 2 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde parlamenter sistem ortak deklarasyonu dönüştürülmeli başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Siyaset tam bir karambolde. Ekonomiden eğitimi fiyaskonun yaşandığı tek kişilik yönetimde zarar gittikçe büyüyor. İktidar partisinin %30'lara düşmesine karşı saray panikte. Anketler güven vermiyor tepkisiyle son 6 aydır AKP'den hiçbir anket çıkmıyor. Bundandır ki yeni yeni manipülasyonlara Millet İttifakı'nın belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı gösteren çarpıtmalara anket oyularına tevessül ediliyor diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Evvela adalet reformu ortaya atılarak kamuoyu oyalanmak istendi. Ancak Anayasa Mahkemesi kararlarının yerel mahkemeler tarafından dinlenilmediği, Türkiye'nin imza atıp uymayı taahhüt ettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak muhaliflerin tutuklandığı, halen o hal kararnameleriyle on binlerin yargısız infaza cezaevlerinde olduğu, yüz binlerce vatandaşın temel haklarından mahrum bırakılarak işlerinden edildiği ortamda siyasi iktidarın yargı paketi makes bulmadı. Bunun üzerine yeni anayasadan dem vuruldu. Ne var ki daha önce madem Cumhurbaşkanı anayasayı dinlemiyor, bari anayasayı Cumhurbaşkanına uyduralım anlamında tek kişiye anayasayı ve sistemi uydurmak için Türk tipi başkanlık ucubesinin dayatılmasına benzer tek kişilik yönetimi tahkimle kalıcılaştırma uğruna söz edilen yeni anayasa projesi de kamuoyunda itibar görmedi. Son süreçte tek kişilik yönetime karşı demokratik parlamenter sistemin millet nezdinde takdirinin %60'ları aşmasına karşı bu kez yeni anayasa için referandum saptırması denenmek istendi. İktidar cephesinin referandum için gerekli olan 360 oyu olmadığından bu oyunla halkta desteği gittikçe düşen tek kişilik yönetim anayasası kotarılmak istendi. Ancak Millet İttifakı ve muhalefetin yeni anayasadan önce referandum olacaksa iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle Cumhur İttifakı'nın tek kişilik yönetim arasında ve erken seçim için referandum olsun karşılığını vermesi üzerine referandum tartışması da sona erdi. Görünen o ki Türkiye mevcut sistemle artık devam edemiyor. Bu bakımdan mutlaka yeniden demokratik sistemin ihyası gerekiyor. Bilindiği gibi daha önce ana muhalefet partisi ile Deva Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem için birlikte çalışma yaptıkları duyurulmuştu. Başta Gelecek Partisi olmak üzere parlamenter sistemi isteyen diğer partilerin de bu konuda esaslı çalışmaları yaptıkları bildirilmişti. En son kuvvetler ayrılığı ilkesini hiçe sayan, meclisi işlevsizleştirip yasama ve denetim yetkisini ortadan kaldıran, yargının bağımsızlık ve tarafsızlığını berhava eden tek kişilik rejime karşı İyi Parti'nin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem teklifi açıklandı. Akşener, hukukta adaletin tesisi, devlette şeffaf, denetlenebilir ve verimlilik odaklı bir yönetim anlayışı mutlu, huzurlu ve zengin bir Türkiye'nin anahtarıdır. Ülkemizi içinde bulunduğu kutuplaşma ortamından ve yaşadığımız ekonomik krizden çıkaracaktır ifadesiyle demokratik perspektifi tarif etti ve siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, akademi dünyası ve milletimizle sürekli temas halinde olacağız. Bu bizim için aynı zamanda demokrasinin de gereğidir diyerek milletle birlikte geliştirip en geniş toplumsal mutabakatla hayata geçirmenin gereğine dikkat çekildi. We'll be right back.
Esfandar Korkmaz 2 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde halka yansımayan büyüme başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bu sene yılın ilk çeyreğinde gayri safi yurt içi hasılada büyüme %7 oldu. Fert başına gelir %6,4 oranında arttı. Büyüme mal ve hizmet üretiminde yaratılan katma değerde artış demektir. Üretim arttığına göre istihdamında artmış olması gerekiyor. Ne var ki 2020 ilk çeyreğine göre 2021 ilk çeyreğinde istihdam artışı yok. İşsizlik oranı aynı seviyede ve atıl işsizlik oranı da tersine artmış. 2020 ilk çeyreğinde %21,8 olan işsizlik atıl iş gücü oranı 2021 ilk çeyreğinde %27,8'e yükselmiş diyen yazar yazısında şu ifadelere yer veriyor.
Yoksul sayısında da bir azalma yok. Tersine esnaf ve çalışanlarda yoksul sayısı artmış. Yani büyüme halka da yaramadı. Başka bir ifadeyle büyüme iktisadi gelişme sağlamadı. Halkın refahı artmadı. Yandaş müteahhitlerin, tarikatların, din tacirlerinin, insan sağlığı üstünden spekülatif para kazananların geliri artmış oldu. Demokrasilerde girişim ve risk alma hürriyeti, mülkiyet hakkı ve bu hakkın hukuk düzeniyle teminat altına alınması, üretim faktörlerinin serbestçe kullanılmasını sağlayan bir hukuki ve sosyal düzen, basın özgürlüğü, düşünce ve fikir hürriyeti, haberleşme hürriyeti, devletin ve siyasi iktidarların iktisadi ajanlar ve üretim faktörleri karşısında tarafsız olması halinde ancak insanlar kendi yaşam ve refahlarını daha etkin planlayacaktır. Kaldı ki demokrasiler yatırım için güven ortamı yaratır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinleme için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemi kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni, yaşayan ebedi hakikat.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu, rahmetli İmam Hümeyni'nin vefat yıl dönümünde onu ve yolunu saygıyla anıyor ve İslam alemine başsağlığı diliyoruz.
Bu bağlamda hazırladığımız özel programımızı dinleyelim.
Haziran ayı Müslüman İran milleti emsalsiz önderliği ve şecaati sayesinde özgürlüğüne kavuştuğu büyük bir insan ve önderin yadını ve anısını hatırlatıyor. Bu büyük insan, çağdaş insanın komplike ilişkilerinden gerçekçi bir idrakle yaşamının temel meseleleriyle ilgilendi ve muazzam ve akılcı kişiliğiyle korku ve teslimiyet hisarını kırarak bir milleti zulüm ve diktatörlükten kurtardı. Ve bu büyük insan, çağımızın en önemli olayı olan İran İslam İnkılabı'nın temelini atan İmam Hümeyni idi.
Evet, şimdi İran İslam İnkılabı'nın büyük mimarı İmam Hümeyni'nin Rıhleti üzerinden 32 yıl geçiyor. Bazıları zaman akışı bu büyük önderin yadını unutturabileceklerini zannediyor. Oysa dünyada yaşanan yeni gelişmelerin süreci imamın yolunu ve yordamını daha da canlandırdığı anlaşılıyor. Beşeri toplum 21. yüzyılın engebelerini geride bırakarak sonunda gerçek saadet, özgürlük ve barışa kavuşabileceğini zannediyordu. Ancak bazı çevrelerin diktatörlüğü, sultacılığı ve zorbalığı beşeri toplumu bu fırsattan mahrum bıraktı. İşte bu noktada İmam Hümeyni'nin gayet sakin ve mantıklı bir şekilde salabetli ve manevi nidası akıllara geliyor. İmam şöyle diyordu: "Beşeriyetin tek kurtuluş yolu İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar uzanan ilahi enbiyanın yoluna yönelmeleridir."
İmam Hümeyni'ye göre beşeri tarih en korkunç cinayetlerin köklerini insanların makam hırsında aramak gerek. Zira bu özellik insanlarda kurumsal hale gelmiştir. İnsan her zaman hikmetli ve ilimli olmakla beraber tevhid ve insan aşkı ile yaşayan önderlere ihtiyaç duymaktadır. İmam Hümeyni bu özelliklere sahip olan bir önder olarak 20. yüzyılın en büyük inkılabının temelini attı ve beşeri ahlak ve hak telifliği insanlarda en iyi şekilde yeniden ihya etti.
İmam Hümeyni'nin yaşama bakışı ve yöntemi emsalsizdi. İmamın gençlik çağı ve eğitim yılları, ruhi ve fikri ortamı başka siyasi liderlerindekine asla benzemiyordu. İmam zorluklarla beraber olan gayet sade bir hayata başladı. İmam gençlik çağının zirvesinde nefsini tehsip etme merhalesini geride bırakarak irfanda büyük manevi dereceleri elde etti. İmam ömrünün onlarca yılını da